Ayrım 11, Söz Çakal Carlos'ta, İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 124. Şeyh Fadlallah'ın ardından. Bugün Ayetullah el-Uzma Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın doğum 16 Kasım 1935 Necef, ölüm 4 Temmuz 2010 Lübnan. Vefatı dolayısıyla konuşmak istiyorum. Sanırım daha önce de bu zat hakkında konuşmuştum. Fakat bu vesileyle hatırasını tekrardan yad etmek ve bir vazifeyi eda etmek istiyorum. Yalnızca dini bir şahsiyet olması bir kimseyi büyük yapmaz. Fakat Fadlallah hakikaten büyük bir adamdı. Şii dünyası bakımından bir taklit merciği, içtihat makamında bir insandı. Tüm bu hüviyetine rağmen fanatik, sünni düşmanı birisi değildi. Şii toplumunun bütün bir İslam dünyası içinde %10'luk bir kemiyet belirttiğinin farkındaydı. Bu yüzden İmam Hümeyni'nin çizgisinden gidip Şii-Sünni ayrımını öne çıkartmayıcı bir yol takip etmiştir. Bilindiği üzere Şiiler ananevi olarak Sünnileri pek sevmez. Ancak Şeyh Fadlallah bu Şii hissiyatına prim vermemiştir. İster Şii ister Sünni olalım, neticede hepimizin Müslüman olduğunu bilen ve buna göre davranan bir zattı o. Hatta fanatik Hristiyan yahut Yahudi düşmanı da değil, yalnızca ve bilhassa antisyonist ve anti-emperyalistti. Bunun yanı sıra düşman için çalışan Arap hainlerinde düşmanıydı. Böylesi bir durum, böylesi açık fikirli bir tavır onun seviyesine ulaşmış, Şiiliğin ideolojik merkezi Necef Havzası'nda doğmuş ve ailesi önemli Şii dini liderlerle dolu bir şahsiyet için çok da tabii bir durum değildir aslında. Şii-Sünni birliği meselesi bana Müslüman veya Hristiyan Arap birliği meselesini de hatırlatıyor ki, bu bahiste aklıma gelen ilk isim aslen Rum Ortodoks olan Lübnanlı Antun Sadi'dir. 1904-1949. Antun Sadi bence en büyük Arap milliyetçisidir. Bu açıdan o Abdülnasır'dan da, Dr. George Habbaş'tan da, Baas liderlerinden de çok daha büyük bir milliyetçidir. Kendisi Hristiyan olmasına rağmen Irak'tan Akdeniz'e uzanan ve Büyük Suriye denilen tarihi çerçevede Arap toplumlarının birliğini savunurdu. Siyonizmin yenilmesi ve Arapların birleşmesine dair strateji hakkında daha 1930'ların başında hem yazdı hem konuştu. Şahıs olarak mücadelesi, sinsice bir kumpas neticesi Lübnan hükümetine teslim edilmesine ve 1949'da Lübnanlı hainlerce katledilmesine kadar sürdü. Hareketi daha sonra takipçilerince Suriye Sosyal Milliyetçi Parti sürdürüldü ve hainlere karşı da birçok fedai operasyonu düzenlediler. İşte Arap milliyetçiliğinin en sağlam fikir temellerini atan Antun Sadi'nin takipçilerinden bu gelenekten gelen Doktor Abdullah Sadi, 1980'lerin başında Şeyh Fadlallah'la görüşmüş ve akabinde şöyle demişti bize: "Bu zat Lübnan'ın en büyük siyasi lideridir." Unutmayınız ki Şeyh Fadlallah herhangi bir ülkede değil, türlü dini, mezhebi ve siyasi fraksiyona bölünmüş bir Lübnan'da bu kadar farklı kesimlerden takdir toplayabilmiş bir liderdir. Şii olması ve taklit mercii olarak elbette Hizbullah taraftarlarınca da dini lider bellenmesine rağmen kendi siyasi mevkini mezhepçi bir temele oturtmamayı başarmış bir insandır. Tam da bu yüzden çok büyük bir siyasi liderdir. Geçen haftaki vefatından sonra Şeyh Fadlallah'ın yerini doldurabilecek maalesef başka bir kimse de yoktur. O sadece siyasi değil, taklit merci olan dini ve ideolojik bir lider de olduğu için Kafkaslardan Anadolu'ya ve Afrika'ya kadar tesiri olan savaşçı bir teşkilat olan Hizbullah öksüz kalmıştır. Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, askeri ve siyasi bir lider olarak birleştirici ve yüksek kapasitesi olan bir şahsiyet olsa da, Şeyh Fadlallah'ın yerini doldurabilmesi maalesef mümkün olmayacaktır. Evet, dini liderlik vasfı yanında aynı zamanda büyük de bir siyasi lider olan bu zat, benim Sudan'ın başkenti Hartum'da ihanete uğrayıp Fransa'ya kaçırılmamı, hemen ertesi gün düzenlenen bir basın toplantısında kınayan ve beni açıkça savunan, böylesine seçkin bir cesareti gösterebilmiş ilk liderdir. Şeyh Fadlallah, basın mensuplarına beni savunan böyle bir açıklama yaptıktan hemen sonra, Lübnan hükümeti bakanlarından Velid Canbolat da basına konuştu ve o da aynı istikamette Hartum ihanetini kınadı. Şunu da bilhassa ifade etmeliyim ki benimle ve yoldaşlarımla düzenli olarak görüşen tanıdık birçok Lübnanlı siyasetçi işte bu cesareti, bu sadakati gösteremediler. Ki bunların bazıları bilahare gizli mesajlar, selamlar da gönderdiler bana ancak Şeyh Fadlallah ve Velid Canbolat'tı ilk aleni destekçilerim. Bunu unutmam Asla mümkün değil. Böyle anlarda belli olur insandaki hakiki cesaret hasleti. Zehirlendi mi yoksa tabii bir şekilde mi öldü bilemiyorum ancak Allah'ın onu şehitler katında karşılamasını dilerdim. Allah kendisinden razı olsun. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 10 Temmuz 2010. Dünya Kudüs günü ve İsrat'in vesilesiyle. Her yıl Ramazan ayının son cuma günü kutlanan ve bu sene 3 Eylül 2010'a denk gelen Kudüs gününden söz edeceğim. Bu çerçevede dün Venezuela'nın başkenti Caracas'ın merkezi meydanı Plaza Bolivar'da da bir kutlama düzenlendi. Filistin otoritesini temsilen Filistin Büyükelçisi, Filistin davasını destekleyen organizasyonların temsilcileri, Arap asıllı bazı Venezuelalılar ki ülkemizde Arap göçmenlerin kanını taşıyan 4 milyon insan vardır, hatta az sayıda da olsalar yine ülkemizde yaşayan İranlıların lideri ki onunla da telefonda kısaca konuşma imkanı buldum, bu kutlamaya katıldılar. Bu çerçevede Suriye asıllı bir Venezuelalı milletvekiliyle de telefonda konuşma fırsatım oldu ve kendisine buradaki durumumu, savunmamın Venezuela diplomasisi ve Fransa'daki Venezuela Büyükelçisi tarafından nasıl kasten sabote edildiğini anlattım. Adam doğrusu bir şok yaşadı ve Başkan Chavez'e ulaşmaya çalışacağını söyledi. Ne var ki başkana ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu, etrafının bir klik tarafından sarıldığını, seçmenlerinin dahi ona ulaşamadığını bana söyledi. Açıkçası Venezuela'da çok tehlikeli işler dönüyor. Her neyse dün Kudüs günüydü ve bu çerçevede kamplarda çile çeken Filistinlilerin, özellikle Filistinli annelerin, küçük çocukların ve yaşlıların durumunu konuştuk. Filistin mülteci kamplarında çile dolduran ve hürmetin en büyüğüne layık o anneler ki Filistin'in kahramanca direniş tarihini ve mücadele geleneğini yeni nesillere naklediyorlar. Büyük büyük anneler, büyük anneler, anneler, işte bu muhterem kadınlar gönüllü olarak bu direniş geleneğini kız veya erkek küçük çocuklarına naklettiler ve bu sayede Filistin davası yürüdü, hala yürüyor. Filistinli erkekler tabiatıyla çok meşguldüler. Sokağa çıkıp sadece direniş için değil, ailelerini geçindirecek para bulmak için de savaşmak zorundaydılar. Şimdi de öyleler. Erkeklerin işte bu koşuşturması sürerken çocuklara direniş ideolojisini kazandıranlar hep kadınlar oldu. Tam da bu vesileyle şu an Washington'da düzenlenen Filistin Otoritesi Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yanı sıra, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile genç Ürdün Kralı Abdullah'ın katıldığı olağanüstü zirveye temas etmek istiyorum. Biri başbakan, diğerleri henüz mevcut olmayan Filistin devletinin başkanı dahil, devlet başkanı olan bu liderler, tarihin en güçlü devleti ABD'nin başkanı Obama tarafından kabul edildiler. Tüm bunlar Filistinliler ve İsrailliler arasındaki barış görüşmelerini tekrar canlandırma gayesine matuf. Bu konuşmalar ne ilk defa oluyor ne de ikinci, ancak ümit ediyorum son kez olur ve Filistinlilerin hayrına bir yol bulunur. Şunun için söylüyorum, birisi tek devlet olsun diyor, ötekisi yok iki devlet olsun diyor, berikisi peki ama hangi şartlarda diyor, neticesi laf, laf, laf. Laftan başka bir şey çıkmıyor, çünkü İsrail bölgedeki en güçlü askeri varlık, kalan tüm Arap devletleri ise satın aldıkları o güçlü silahlarına, milyonluk ordularına rağmen İsrail'le hesaplaşamıyor, karşısına çıkamıyor. Şu yüzden ki o ordular İsrail'le savaşmak için değil, halktan çalıp çırptıklarıyla kendilerini iktidarda tutmak ve batılı emperyalistlerin çıkarlarına uygun rejimleri silah zoruyla halka dayatmak için var. Bugün Suudi Arabistan dünyada silahlanmaya ABD'den sonra en fazla para ayıran ülke. Çin'den, Rusya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan şundan bundan bile fazla silahlanıyor. Peki neye varıyor? Kullanmasını bile bilmedikleri silahlar satın alıp Amerikan silah sanayini ihya etmeye ve ABD'nin kuyruğunda politikalar takip etmeye. İsrail ise böyle değil. İçlerindeki yozlaşmış unsurlara rağmen motivasyonu yüksek bir orduya sahip ve savaşta uzmanlaşmış subaylarıyla profesyonel askerlik yapıyorlar. Bunu bilfiil de ispatladılar. Kuşkusuz Filistinli fedailer bu orduya kahramanca saldırılar düzenliyorlar ancak onlardaki bu direniş ruhu Arap ordularının yozlaşmış subaylarında ve devlet idarecilerinde yok. Böyle olunca geriye ancak boş laflar, boş barış konuşmaları kalıyor. Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, Ocak 2009'da biraz mizahi, biraz ciddi bir teklifte bulundu. Bırakın iki devleti, hem Yahudiler hem de Filistinliler için İsrat'in adlı yeni bir devlet kurun. Meselenin mizahi tarafı bir yana, hakikat şudur. İsrail diye bir varlık bulunduğu müddetçe, Filistin devleti olamaz. Filistin devletinin olduğu yerde de İsrail olamaz. Kaddafi'nin kastı şudur. Oraya buraya dağılmış ve hiçbir ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olmayan, en basit insanca yaşama şartlarından dahi mahrum bırakılan Filistinler, bırakalım bir süre Yahudilerle birlikte yaşasınlar, demokratik haklarını kullanıp meclise ve devlet mevkilerine gelsinler. Zaten Filistinlilerin sayısı gittikçe artarken İsraillerinki, özellikle erkek nüfusu azalmakta ve homoseksüellik de yaygın olduğu için soyları kırılmaktadır. Böylece orası nasıl olsa bir gün Filistinlilere kalacaktır. Mücadele de İsrail vatandaşı haklarına sahip olunmuş olarak sürsün ve muzaffer olsun. Kaddafi'nin diğer düşünceleri bir yana, mülteci kamplarında yaşamaya mahkum edilen ve hiçbir ülkenin vatandaşlık hakkından tam olarak istifade edemeyen Filistinlerin bir geçiş safhası halinde İsrail vatandaşı olmasında tuzu kurular bana ne der umurumda değil, haksız bir yön görmüyorum. Mesele zahiren ne olduğunuz değil, aslen neyin mücadelesini verdiğinizdir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 4 Eylül 2010. Büyük felaket günü vesilesiyle. Bugün 15 Mayıs 2010. Yevmen Nakba, yani Büyük Felaket Günü'nün 62. yıl dönümü. 14 Mayıs 1948 gece yarısı David Ben Gurion, İsrail Devleti'nin bağımsızlığını bir deklarasyonla ilan eder. Bu devletçiliğin hayatiyeti de tabii ertesi gün 15 Mayıs'ta başlar ve bugüne dek gelir. 15 Mayıs tarihi ve o gün oradaki Filistinli Arapların başına gelenler tarihe böylece büyük felaket olarak geçer. Filistinliler tarafından böyle hatırlanır. Bugün milletler arası hukuka, milletler arası antlaşmalara aykırı olarak insan haklarına ve ilahi haklara karşı işlenen suçlar bakımından geçen yüzyılın en büyük adaletsizliğinin de gerçekleştiği tarihe işaret eder. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine tamamen aykırı olarak kurulan bu devlete karşı aynı Birleşmiş Milletler tarafından hiçbir müeyyide uygulanmamıştır. Bu tarih benim içimde de bir yara. Çünkü ben de bir bakıma Filistinliyim. Ana babamdan kan bağıyla geçen bir yolla değil, yoldaşlarımın Filistin'in kurtuluşu için yanı başımda döktüğü kanlar bakımından söz konusu olan bir Filistinlilik benimki. Venezuela asıllı milletler arası bir devrimci olarak Filistin'in kurtuluşu mücadelesindeki ilk yabancı tabiyetli, yani Arap olmayan savaşçı benim. Mossad'la yapılan o meşhur gizli savaştan sağ çıkan az sayıda kişiden de biriyim. Maalesef bu savaşta birçok yoldaşım katledildi. Sanıyorum biraz şanslı olmam, biraz da Arap görünüşlü ve Arap aksanlı olmamam beni hala yaşıyor kıldı. Dün akşam Lübnan'daki Hariri ailesine ait olan ve Arapça yayın yapan Radyo Orient'i dinliyordum. Orient şarkı, yani doğu demek. Radyodaki programda Filistin'in durumu tartışılıyordu. Söz konusu programda da söz edildiği gibi İsrail her şeyle alay ediyor. Adaletle, iki veya çok taraflı barış görüşmeleriyle, milletler arası hukukla, her şeyle. İsrail tüm bu süreçte yalnızca bir iki ufak tefek şey yapmakla iktifa ediyor ki bu da Siyonistlerin işledikleri barbarca, ırkçı ve sömürgeci suçlara karşı herhangi bir milletler arası müeyyide uygulanmasını engelleme veya geciktirme amacını taşıyor. Bahsedilen suçlar sadece işgal edilmiş Filistin topraklarında işlenmiyor. Tüm dünyada ve tüm dünyanın gözünün içine bakarak işleniyor. Siyonistler kendilerini her türlü suçu diledikleri gibi işleme hakkına malik görüyor. Dünyanın istedikleri yerinde ve canları çektiği gibi öldürebilirler, bombalayabilirler, düşman addettikleri herhangi birini kaçırabilirler. Onların bu suçları işledikleri ülkelerin hukuklarına saygı göstermek gibi bir mesuliyetleri de yoktur. Mahut katillerin insanlık dışı tüm bu suçları işlemek için üstlendikleri ve işgal ettikleri yer ise bütün semavi dinler için mukaddes olan topraklar hem de. Üstelik katlettikleri ve haklarını, topraklarını, mallarını gasp ettikleri Filistinler arasında yalnızca Müslümanlar da yok. Hristiyan Araplar da var. Bu nasıl bir iştir ki İsrail'in baş destekçisi olan süper güçlerin halkı da hakim ekseriyeti bakımından Hristiyandır? Bu kadar mı? Peki şimdi bu gayrimeşru Yahudi devletinin sınırlarını koruyan ve Hazreti Peygamber'in soyundan geldiğini söyleyenlerin hüküm sürdüğü devlete ne demeli? Ürdün. Aklın hafsalanın almadığı saçmalıklar dönüyor. Her ne fiil işlerse işlesinler, Siyonistlerin suçlarını örtbas etmek ve bu devletçiyi yaşatacak tedbirleri almakla kendini mükellef gören Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikasının mahalli takipçileri, Ne gariptir ki bölgedeki kimi halkı Müslüman devletler, hatta bazıları çok Müslüman geçinenlerdir. Hamdolsun bugün Türkiye'de İsrail'in baştan beri en sadık müttefiklerinden ola gelmiş bu ülkede bazı dikkat çekici gelişmeler var ve artık Türkiye İsrail karşıtı cephenin öncülüğünü veya sözcülüğünü yapıyor. İnanıyorum ki bir gün Filistin'de tek bir devlet olacak ve bu devlet de bölgesindeki diğer aynı dili ve aynı kültürü paylaşan devletlerle federatif bir birliğe gidecektir. Dileğimiz odur ki İslam dünyasında güya müstakil mini devletçikler olmasın. Aynı dili, aynı tarihi, aynı kültürü paylaşan tüm topluluklar büyük birer devlet halinde yeniden yapılansınlar. İnşallah Filistin'in de içinde olduğu böyle büyük bir Arap devleti buna bir başlangıç olsun, buna örnek olsun. İlahi kaynaklı ümmet şemsiyesi altında Türkçe konuşan, Farsça konuşan topluluklar içinde aynı dileği taşıyorum. Filistin ve tüm Müslümanlar bakımından ilahi adalet gününün er geç geleceğine inanıyorum. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 15 Mayıs 2010. Avrupa. OPEC baskınını niçin gerçekleştirdik? İnsanların en çok merak ettikleri hususlardan biri de siz ve devrimci arkadaşlarınızın Viyana'daki OPEC liderler toplantısını basmanızın ardındaki sebep. Bu hususta bize söyleyebilecekleriniz neler olabilir? OPEC operasyonunu soruyorsunuz. 2 yıl kadar önce bu operasyonumuzun hikayesiyle ilgili olarak tafsilatlı bir yazı yazmıştım. Sizde de bir kopyası olsa gerek. Okuyucularımıza hatırlatma kabiliğinden bu hususta anlatabileceklerinizi yine de dinlemek isterdik. Tamam, anlatacağım. Ancak Fazıl Duygun da bunun bir kopyası bulunması lazım, ondan isteyebilirsiniz. Her neyse. O sıralar 1975'te Yemen'deydim. Aniden Suriye Milli Sosyalist Partisi'nin lideri olan bir yoldaş çıkageldi. Libya'nın başkenti Trablus'tan geliyordu. Orada 2 Mayıs sonunda Kaddafi ile görüşmüştü. Bu kişinin ismi ve diğer her şey kaleme aldığım mezkür yazıda mevcut. Kaddafi'nin ondan istediği şuydu. Yakında bir OPEC toplantısı var. Kral Faysal'a düzenlenen suikastten sonra Suudilerin değiştirdikleri petrol siyaseti yüzünden işler iyi yürümüyor ve düşüş var petrol gelirlerinde. Buna karşı bir şeyler yapmalıyız. Aralıktaki OPEC toplantısına bir saldırı düzenleyebilir misiniz? Ve şimdi size çok ilginç ve çok gizli bir bilgi vereceğim. Bu kişi şöyle diyor Kaddafi'ye. Bizim bunu hemen gerçekleştirebilecek bir kapasitemiz yok. Bu kadar kısa bir zaman zarfında yalnızca Carlos böylesine büyük bir operasyonun altından kalkabilir. Böyle bir eylemi ancak o organize edebilir. İşte böylece Kasım ayı başında Yemen'e geliyor bu yoldaş. Bizimle yani FHKC'nin efsanevi lideri Doktor Veli Haddad ile görüşüp Libya'nın teklifini iletiyor. Bu teklifin içinde para, istihbarat, silah, artık neye ihtiyaç duyulacaksa tümünü karşılama da var. Haddad olur diyor operasyon teklifine. Ama tabii Haddad ciddi bir insandır. Kendisine başkaları gibi öyle parayla satın alabilecek biri imişçesine yaklaşılmasından haz etmez. Hani bastır parayı kendine bir kiralık katil tut benzeri yaklaşımları ciddiyetsizlik olarak görür. Ve şimdi çok paraya ihtiyacımız olacak diyen Suriyeli yoldaşa şöyle mukabele ediyor. Sizlerden şu an tek istediğimiz de istihbarattır. Başka bir şey değil. Paramızı da ne operasyondan önce ne de operasyon sırasında alırız. Ancak iş bitince alacağız onu. Operasyon kararı alındıktan hemen sonra Beyrut'a gittik. Alman bir yoldaşla. İsmi Wilfried Bost idi. Bu yoldaşım bir sene sonra 1976 Temmuz ayında İsrail'li komandoların gerçekleştirdiği Entebbe baskını sırasında öldürüldü. Evet, Beyrut'a gidip operasyon grubumuzu oluşturduk. Sonra da Viyana'ya giderek OPEC konferansı operasyonumuzu gerçekleştirdik. Fakat Libya operasyonla ilgili hemen hiçbir şey bilmiyordu o sırada. Neredeyse her şeyi kendimiz yaptık. Söylemek istediğim şudur. Bu söylediklerimle Kaddafi aleyhine ispiyonculuk yapıyor değilim. Çünkü Viyana'daki Libya Büyükelçisi İngiltere'ye gidip CIA ile işbirliği yaptı ve 20 yıldan beri de bu bilgi Amerikalılarca zaten biliniyor. Bense 30 yıl önceki bir bilgiyi ifade ediyorum şimdi size. Dediğim gibi operasyonu biz yaptık. Libya ise hiçbir şey yapmadı. Silahları dahi son dakikada teslim ettiler. Fakat biz zaten Amerikan ordusundan temin etmiştik silahları. Amerikan askerleri Almanya'daki kendi ordu depolarından alarak bize silah satmıştı. Hem de esrar karşılığında. Bizde esrar yoktu elbette. Yoldaşlarımız da Berlin'e gidip Carlos gülerek anlatıyor. Türk satıcılardan parayla esrar satın almak zorunda kaldı. Karayoluyla da Frankfurt'a getirdiler. Ben de bu satın aldığımız esrarı Biz silah karşılığında para, dolar falan istemiyoruz. İlle de esrar istiyoruz diyen Amerikalı askerlere verdi. Libyalılara gelince, arz ettiğim şekilde Trablus'tan getirdikleri silahları tam son anda teslim ettiler bize. Beretta, bir kısım makineli silah vesaire. Doğrusu eylem için biz de Libyalıların getirdiği bu küçük silahları tercih ettik. Amerikalılardan aldığımız silahlar bayağı büyüktü çünkü. Son gün, evet son gün ortaya çıktı Libyalılar. Yetmiyormuş gibi bize verdikleri istihbarat da tamamen yanlıştı. Kendi işimizi kendimiz hallettik kısacası. Şimdi bu operasyonu niçin yaptık? Libya açısından her şeyden önce petrol fiyatlarının düşmesine yol açan ve bunu önlemek için işbirliğine yanaşmayan politika değişiklikleri sebebiyle Suudilere bir ders vermekti gaye. Ayrıca Kaddafi, Suudi Petrol Bakanı Şeyh Zeki Yamani'nin kellesini istiyordu. Üstelik Arafat da Zeki Yamani'nin kellesini istiyordu ama niçinini bilmiyorum. Yamani, Kral Faysal'la Arafat arasındaki teması sağlayan kişiydi. Bu sebeple Yamani ile görüşmeleri olurdu. Arafat'la Zeki Yamani arasındaki ilişki her ikisinin de Kahire Üniversitesi'nde okudukları zamandan başlar. Arafat, Müslüman kardeşlerin üniversite öğrencileri arasındaki lideridir o dönem. Sorduğunuz sorunun cevabında oldukça enteresan hususlar mevzu bahis ez cümle. Libyalılar Yamani'nin kellesini istiyor, Arafat Yamani'nin kellesini istiyor. Vedi Haddad izlediği politikalarından dolayı Yamani'yi haliyle tasvip etmiyor ve kellesini istiyor. Neticede bize de işi bitirmek düşüyor. Şu halde bizim için bir mesele yoktu çünkü alınan karar buydu. Hani bu baskının ardında yatan sebebi sordunuz ya, bence herkesin kendine göre farklı bir sebebi vardı. Sanıyorum Kaddafi'nin sebebi daha ziyade siyasiydi. Yamani burada herkes için bir semboldü anlayacağınız. Düzenlediğimiz operasyonda eylemi organize eden teşkilat olarak bizim öncelikle protesto ettiğimiz hadise ise İsrail ve Mısır orduları arasında 1974 yılında imzalanmış olan ve Sina Yarımadası'nın iki ülke arasındaki statüsünü netleştiren 101. kilometre anlaşmasıydı. Orada 1949'dan beri ilk kez bir Arap ülkesiyle İsrail aynı masa etrafına oturup bir antlaşma imzalamıştı. Biz son haddiyle karşıydık buna çünkü İsrail'in tanınması anlamına gelecek bir ön adımdı bu ki bir süre sonra da hadiseler bu istikamette gelişecekti maalesef. Sonuç olarak Viyana'ya gittik ve baskını gerçekleştirip bakanları derdest ettik. Bu vesileyle ulaşmak istediğimiz bir diğer hedef de rehin aldığımız tüm bu Arap bakanları ülke ülke gezdirip nihayetinde Arap Ligi mensubu ülkelerin katılacağı ve İsrail ile Mısır ordusu arasında imzalanan mezkûr 101. kilometre anlaşmasını kınayan bir toplantı tertip etmekti Kahire'de. Anlaşılacağı üzere herkesin farklı bir hesabı vardı eylemin ardında. Rehin alma eyleminden sonra olayların akışına baktığımızda ise şunları söyleyebilirim. Viyana'dan kalktıktan sonra uçağımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Çünkü Avusturya'ya ait iki motorlu küçük bir uçakla ayrılmıştık oradan. Bir Boeing 737 ile. Büyük uçakları yoktu. Neyse, bizim daha büyük bir uçağa ihtiyacımız vardı. Trablus'ta böyle bir uçak bulacaktık. Fakat bir Libya uçağı olmayacaktı bu. Bir Suudi uçağı talep edecektik. Böylece Avusturya'dan kalktı uçağımız ve önce Cezayir'e indik. Çünkü Cezayir'de cezaevinde yatan bir yoldaşımız vardı serbest bırakılacak. Uçakta bizimle beraber diğer başka bazı ülkelerin bakanları da vardı ancak bizim meselemiz onlarla değildi. İşte kendi ülkem Venezuela'dan, Endonezya'dan, Gabon'dan, Ekvador'dan falan bakanlar veya yetkililer. Biz bunlarla ilgilenmiyorduk kısacası. Bizi ilgilendirenler aslında çoğu bizim dostumuz olan Arap ülkeleriydi. Meselemiz onlarlaydı. Mesela Libya bizim dostumuzdu, Cezayir hakeza. Iraklılar çok yakındı bize. Irak Büyükelçisi'nin Doktor Vedi Haddad'la şahsi dostluğu vardı. Ama tabii operasyonun tertibine iştirak etmemişlerdi ve operasyonumuz hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. O sıralar Kuveyt'i bile dostumuz olarak telakki etmekteydik. Cezayir'den sonra Libya'ya gittik. 2 gündür uyumamıştık çünkü ve ziyadesiyle yorgunduk. Trablus'ta Suudi Arabistan'dan gelen uçağı bekleyecek ve dinlenecektik. Uçak gelince bir hafta sürecek bir Arap ülkeleri gezisi yapacak ve Arap dünyasından delegelerin katılacağı 101. kilometre antlaşmasını kınayan bir toplantı tertip etmek üzere nihayetinde Kahire'ye varacak. Peki ne oldu? Libya'da yoldaş bildiğimiz Kaddafi ve yetkilileri bize kaba davrandılar ve ülkeyi terk etmemizi istediler. Hedeflediğimiz şekilde devam edememiştik. Biz de Libya'yı terk etmek ve tekrar Cezayir'e dönmek zorunda kaldık. Kuşkusuz Zeki Yamani'yi ve İranlı bakanı öldürecektik ama ben bir karar aldım ve neticede yoldaşlarım tarafından da desteklendim. Çünkü düzenlemeyi planladığımız toplantıda İran'ın da temsilci bulundurması gerekecekti. Bu yüzden öldürme işini ertelemiştik. Ne var ki Cezayir'de operasyon bambaşka bir seyir aldı. En başta Avusturya'dan buraya bizimle uçmaya gönüllü olacak kadar cesur ve kahraman pilotlarımız, bu iki kişi hepimiz gibi çok yorgun ve uykusuz olduklarından artık uçmayı reddediyordu. Başka bir pilotu şimdi nereden bulabilecektik? Yetmiyormuş gibi benden sonra ikinci kumandan olan yoldaşım da hastaydı ve kusuyordu. Artık ayakta durmakta güçlük çekiyorduk, çok kötü durumdaydık. Neyse Cezayir Dışişleri Bakanı Buteflika'ya havaalanında şöyle dedim. Biz bu iki şerefsiz bakanı öldüreceğiz ama önce biraz dinlenmemiz gerekiyor burada. Şöyle dedi oradaki yetkililer bana. Eğer burada öldürmezseniz siyasi sığınma hakkı alabilirsiniz. Ama burada öldürürseniz başka bir ülkeye gitmek zorundasınız. Kalmanıza ve sığınmanıza izin vermeyiz. Oysa bizim ne pilotumuz ne de uçacak halimiz kalmış. Bilvesile Cezayir'deki güvenlik güçlerinin başında olan adamın sözlerini hatırlıyorum. Şöyle demişti. Havadayken niçin öldürmediniz de şimdi inince öldürmekten bahsediyorsunuz? Böyle bir durumda siyasi sığınma falan olmaz. Bu durumda şu oldu, bu oldu ve operasyonu bitirmek zorunda kaldık. Yeri gelmişken Cezayir'e uçağımızla ilk indiğimizde o dönem Suudi Arabistan'ın başında olan Kral Halid'in veliahtı kendi ülkesi ve İran adına 60 milyon dolar teklif etti telefonda bana. Tabii ki biz de parayı aldık. Başka ne yapacaktık ki? Elbette işin sonunda bir para alacaktık zaten ama böyle bir durumda alacağımızı tespit etmemiştik haliyle. Velhasıl böylece sonlandı hadise. Sanıyorum Fazıl Duygun da bu mevzuyla ilgili yazdıklarımın bir kopyası olacak. Ondan temin edebilirsiniz hikayesini. Çok ilginç çünkü. Bu soruyu size bilhassa sormak istedik çünkü sizin OPEC baskınıyla ilgili yargılanmanız esnasında hakimle olan bir tartışmanızı biliyoruz. Orada diyorsunuz ki niçin bana mevzuyla alakasız ve aptalca sorular soruyorsunuz da bu operasyonun niçin gerçekleştirdiğimizi, arkasındaki sebepleri sormuyorsunuz. Asıl bunu sormanızı beklerdim. Evet demişimdir. İşte biz de operasyonun ardındaki söz konusu sebepleri bu vesileyle sizden dinlemek ve okuyucularımıza da sizin ağzınızdan nakletmek istedik. 1997'deki yargılanmam tam bir komediydi zaten. Hakikatin ortaya çıkmasını falan isteyen yoktu. Her şey yalandı, anlıyor musunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse milletler arası hukukun kendisi zaten büyük bir yalan. Gazze'de İsrail'in son operasyonunu görüyorsunuz. Kimse milletler arası hukuku umursamıyor. Ancak mesele Müslümanlara yahut sözde teröristlere gelince milletler arası hukuk dünya nizamını korumak bakımından bizim için en önemli şey demeye başlıyorlar. Bunlar aptalca yalanlar sadece. Hadise İsrail ve onun katliamları olunca kimse milletler arası hukuku ve insan haklarını hatırlamıyor. Sizin yargılanmanızda bunun dışında değildi bizce aynı ikiyüzlülük. Dünyanın Carlos davası olarak bahsettiği o süreçte o güya yargılanmam esnasında her şey ama her şey illegaldi, yasa dışıydı. Kimseyi suçsuzluğuma inandırma derdim yok. Öyle suçsuz biri olduğumu söyleyecek de değilim. Üstelik suçsuz olmamaktan dolayı da iftihar ediyorum. Haklısınız, biz de sizinle iftihar ediyoruz. Sorgulanmamda, yargılanmamda hasmım olan, karşıma geçen kişi homoseksüel bir sapıktı. Mesele birisinin homoseksüel olması yahut olmaması değildir. Böyle olan iyi insanlar da vardır muhakkak. Ama bu öyle değil, tam bir sapık. Anlıyor musunuz? CIA ve FBI mensuplarıyla birlikte çalıştığını ilan etmiş, dostları ve çevresi bu ajanlardan örülü biri. Ve işte bu bir hakim, Jean-Louis Bruguière, daha doğrusu hakimdi, artık değil. Eklemek istediğiniz başka herhangi bir şey varsa? Sizlerle bugüne dek neredeyse 40 saat olmuş toplam konuşmam. Burada telefonla konuşmak müthiş pahalı. İnanılmaz derecede fahiş. Cezaevinde harcadığım paranın %90'ı telefona, sadece %10'u yeme içmeye gidiyor. Bu duruma sebebiyet verişimizden ötürü hakikaten üzgünüz. Sebep olduğumuz tüm bu rahatsızlıklardan, sizi meşgul edişimizden dolayı cidden mahcubuz ve her şey için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bilvesile yanımda bulunan Fazıl Duygun gönüldaşım söyledi şimdi. Yurt içi ve yurt dışından birçok yayın organı, gazete ve dergi Baran'da çıkan röportajlarınızdan ötürü bize ulaşıyor. Baran'daki mülakatlarınızla yakından ilgileniyor ve sizinle ilgili bilgi almak istiyorlar bizden. Bunu da röportajlarınızın dünyadaki tesiri ve bir bilgi notu olarak size arz etmek isteriz. Size her şeyin hayatınızda hayır getirmesini diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Eğer dilerseniz yaptığımız görüşmelerin bir kısmını radyo, televizyon benzeri zeminlerde yayınlayabilirsiniz. Hakkımda söylenen yalanların ve bunların doğrularının bilinmesini istiyorum. Burası önemli benim için. Söylemediğim şeylerin söylemişim gibi takdimini istemiyorum. Biz okuyucularımızın bizzat sizin ağzınızdan, sizin kelimenizde hakikati bilmesini istiyor ve bu sebeple dergimizle gerçekleştirdiğiniz görüşmeleri yayınlıyoruz. Bunlar da büyük ilgi çekiyor. Gazeteci tercüman Hayrettin Soykan'la görüşme 7 Şubat 2009. 11. ayrımın sonu sayfa 139.